Ayrım 16, Danimarkalı Yem Henrik Brun, sayfa 167. Portoroz. Ketil Tepe'nin dibindeki kavşağa gelince karşısında ıssız bir sahil yolu gördü. Sahil boyunca uzanan geniş kaldırımlarda kimse yoktu. Ne bekliyordu ki? Ağzına kadar dolu lokantalar ve müziğin caddelere taştığı diskotekler mi? Restoranlar ve diskotekler bomboştu ve ortalıkta mesai saati biter bitmez evlerine dönmekten başka bir şey düşünmeyen garsonlar dolaşıyordu sadece. Ketil trafik levhalarına bakarak bulunduğu yeri belirledi ve sağa döndü. Otel o yönde olmalıydı. Yolculuk kolay olmuştu. Yolun tamamı neredeyse otoyoldu ve Ines'in Skoda'sı iyi bir arabaydı. Ines arabadan inip arkada bekleyen taksiye gizlice atladıktan sonra Ketil Hotel Yama'nın önünde 15 dakika beklemişti. Taksi şoförü becerikli çıkmıştı. Ines'in arabasının tam arkasına park etmiş ve Ines etrafta izleyenler varsa göremeyecekleri bir şekilde arabadan inip hızla taksiye binmişti. Taksi park yerinden ayrılıp Portoroz sınır kapısına giderken peşlerine takılan başka bir araba olmamıştı. Ketil de şüphe uyandırmamak için Ines'in Skoda'sının içinde 15 dakika kadar beklemişti. Ines'in oradan ayrıldığını ne kadar geç fark ederlerse o kadar iyiydi. Gözetleyen birileri varsa tabii. Ketil beklemeye son verip otel odasına çıkmış, yarım saat kadar otelde dinlenmişti. Sonra aşağı inerek resepsiyonda ödemeyi yapıp Portoroz'a doğru yola çıkmıştı. Anlaşmalarına göre Ines kararlaştırdıkları yerde bekleyecekti. Ketil tahmin ettiği gibi sahil gezinti yolunun birkaç yüz metre ilerisinde Hotel Riviera göründü. Tek yapması gereken otelin önünden geçip sağa dönerek dik yokuşu tırmanmaktı. Ines'in sınır polisiyle görüşmesinden sonra buluşma yeri olarak önerebildiği tek ücra köşe burasıydı. Köşeyi dönüp arabayı birinci vitese düşürdü. 100 metre kadar ileride dik tepenin yamacında karanlık içinde bir otopark vardı. Ines'e hak verdi. Gerçekten gözlerden uzak bir yer bulmuştu. Ines gençlik yıllarında buraya yaz tatili için geldiklerinde bir sevgili bulmuş, yalnız kalmak için buraya gelmişti. Otoparkın girişi açıktı ve Ketil duraksamadan park alanına girdi. Otopark beton kaplı değildi. Büyük ihtimalle yaz aylarında otel müşterisi çoğalınca burayı da fazladan park yeri niyetine kullanıyorlardı. Ketil arabayı durdurdu, farları söndürdü ve arabanın kabin aydınlatmasının sönmesini bekledi. Lambalar söner sönmez kapının koluna biri yapıştı. Ines hızla arabanın içine attı kendini. Ketil Ines'i gördüğüne ne kadar sevinmişti. ''Merhaba, çok bekledin mi?'' diye sordu Ketil. ''Hayır, 5 dakika oldu geleli, tam zamanında geldin.'' dedi Ines. ''Nasıl geçti?'' ''İyi geçti, adamın bana anlatabileceği yeni bir şey yoktu. Ben ondan daha çok şey biliyormuşum. İki olay arasındaki bağlantıdan bahsettim.'' ''Ne?'' ''Korkma, fazla riskli yok anlatmamın. Verdiğim bilgileri başkalarına anlatırsa hakkında onu kötüleyici bir yazı yazacağımı biliyor.'' Ayrıca bir şekilde ben güveniyorum da o adama. Kötü bir adam değil.
Peki öyle olsun, eminsin yani?
Evet eminim. Aklına bir şey gelir de beni ararsa bizim kazanacağımız daha fazla.
Ya da Grado'nun kazanacağı.
Sanmıyorum. Ljubljana'dakileri tanımıyor o kadar. Adam sıradan bir sınır karakol amiri dedi Ines. Sesinden anlattıklarına pek inanmadığı sezilebiliyordu. Emin olmak istercesine devam etti. ''Bu fırsatları denemeliyiz. Cevap arıyorsak soru sormalıyız. Elinde işimize yarayacak bilgi bulunmayışı bizim şanssızlığımız. Bu arada Moldovyalı kadınların Portoroz sınır kapısını geçerek Slovenya'ya girdikleri de %100 kesin değil.''
''Buradan girmemiş olabilirler mi yani?''
''Bilmiyorum. Onun görevinde olsam ben de öyle derdim herhalde. Yine de mümkün diye düşünmekte yarar var.''
''Anlaşıldı. Biz yine de her şeye açık olalım.'' dedi Ketil ve gülümseyerek kontağı çevirdi. ''Sınırı geçme zamanı gelmedi mi artık?''
''Evet, çoktan. Haydi, onlara bir kazık daha atalım.''
Ljubljana. Helle, Yosip'in antrenmana gitmesi için ısrar etmemesini anlayamamıştı. Gitmeyi canı istemediği zamanlarda antrenmanlarını ihmal etmemesi için ısrarcı olurdu oysa. Bugün zor bir gün olduğu için Yosip'in ısrar etmemesi Helle'nin işine gelmişti. Genellikle bu tür olaylar onu o kadar sarsmazdı ama Yosip bu son olaydan bayağı etkilenmiş görünüyordu. Oysa Boyana'nın bir şeyi yoktu. Yanağında biraz morluk oluşmuş, burnu kanamıştı. Acil servisten çıktıktan sonra Boyana'yı Bezigrad'daki evine işsiz kocası ve iki çocuğunun yanına götürmüşlerdi. Ona iki gün işe gelmeyebileceğini, izinli olduğunu söylemişler ama Boyana büyük bir kararlılıkla teklifi reddetmişti. Boyana'nın şansından handbol sahasında bir oyuncunun başına gelebilecekten daha fazlası olmamış deyivermişti Helle eve dönüş yolunda. Son zamanlarda bu kadar düşüncesiz, bu kadar aptalca bir şey söylememişti. Aksine handbol sahasında düşüp sakatlanmalarında yaşadıkları şiddet ve sakatlıkların çevreleri tarafından küçük görüldüğünü düşünürdü. Yosip Helle'nin sözlerine çok kızmış, Boyana'yı yerde elleri ve gözleri bağlı bulanın kendisi olmadığı için bu kadar umursamazca konuştuğunu söylemişti. Helle özür dilemişti. Ayrıca kocasına hak veriyordu. İçerideki monitörden bakıp gelenin kim olduğunu görmeden kapıyı kesinlikle açmamak gerekiyordu. Helle kocasının bazı durumlarda aldığı tedbirlerin paranoya sınırında olduğunu söylediği için de özür dilemişti. En sonuncusunu dün eve yemek getiren çocuk kapıyı çaldığında yaşamışlardı. Yosip'e göre Boyana kendi tedbirsizliğinin ve dikkatsizliğinin kurbanı olmuştu. Boyana eve bir gün önce vestiyerde unuttuğu cüzdanını almak için gelmiş, sonra da evden çıkmıştı. Tam evin kapısından çıkınca birilerinin bahçe kapısını zorladığını görmüştü. Kapıyı açmış, açar açmaz adamlardan biri Boyana'nın üzerine çullanmıştı. Adamın yüzü maskeliydi ve elinde bir gece feneriyle ip vardı. Boyana daha fazlasını görmeye fırsat bulamadan yüzüne bir darbe almış, yere yıkılmıştı. O anda adam hızla Boyana'nın üzerine oturmuş, yüzünü de toprağa bastırmıştı. Boyana adamın kendisini daha da döveceğini sanmış ama adam şiddet uygulamayı bırakıp Boyana'nın ellerini ve gözlerini bağlamıştı. Boyana önce biraz bağırmış, adamın sadece kendisini etkisiz hale getirmek istediğine kanaat getirince bağırmaktan vazgeçmişti. O anda yapabileceğinin en iyisi olduğuna karar vermiş, bağırmaya devam ederse daha sert bir darbe yiyebileceğini düşünmüştü. Boyana orada o durumda ne kadar yattığını kavrayamamıştı. Evet, Yosip hala olayın etkisinde ve sıkıntılı görünüyordu. Akşamın ilk saatlerinde isteği üzerine evi didik didik gözden geçirmişler, birkaç eşyanın yerinin değiştirildiği dışında dikkate değer bir şeye rastlamamışlardı. Gördükleri kadarıyla evden bir şey de çalınmamıştı. Eve gelenlerin aradıklarını bulamadıkları sonucuna varmışlardı. Belki de Boyana'yı evin girişinde o şekilde bıraktıkları için zamanlarının az olduğunu düşünüp evi erken terk etmişlerdi. Boyana'nın evin girişinde bir saat kadar yerde yattığını düşünüyorlardı. Boyana eve saat 3:30'da gelmişti. Cüzdanını hemen bulup almış, hiç vakit kaybetmeden evden ayrılmış ve o anda da saldırıya uğramıştı. Yosip ise saat 4:30 civarında eve gelmişti. Geldiği saati tam hatırlamıyordu. Helle'yi saat 4'te üniversitedeki öğleden sonra dersine bıraktıktan sonra dönüş yolunda trafiğe takılmıştı. "Polise şikayette bulunalım mı?" diye sordu Helle. Yemek masasında oturmuş kahve içiyorlardı. Yosip hayır anlamında başını iki yana salladı ve işe yaramaz dedi. Evden bir şey çalınmamış, kapı pencere zorlanmamış, kırılmamış. Yani adamların eve zorla girdiklerini gösteren bir şey yok. Alarm da çalmamış. Zira Boyana kapıyı kendi açmış. Sadece gelip rapor tutarlar, onun dışında da bir bok yapmazlar. Boyana adamların yüzünü bile görmemiş. Polisi arama tekliflerini Boyana da kabul etmemişti. Onun yüzünden polisi aramalarına gerek yoktu. Yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğunu söylemişti kadıncağız. Tüm bunların yanı sıra Josip belediye başkanlığına adaylığını açıklamasına günler kala içinden çıkamayacağı problemlerle karşılaşmak istemiyordu. Josip'in böyle düşündüğünü ikisi de çok iyi biliyorlardı. Polisi bu işin dışında tutmak istemesinin belediye başkanlığı adaylığıyla mı ilgili olduğunu sorup Josip'e biraz takılacaktı elle. Ama bugün onu yeterince kızdırdığını düşünerek vazgeçti. ''Sana bir şey sormak istiyorum.'' dedi Josip.
''Ne?''
''Eve girenlerle ilgili bir şey değil. Yani doğrudan onlarla ilgili değil. Ama o olan şey yüzünden soruyorum.''
''Anlamadım ama sor.''
''Michael Jensen denen adam.'' ''Sen ne kadar tanıyordun?'' dedi Josip ve Helle'nin gözlerinin içine bakmaya başladı. Bir şeyler biliyormuş gibi çok rahatsız ediciydi bakışları.
''Dostluk Derneği'nde tanıştığım bir adamdı. Sen de biliyorsun ya.'' dedi Helle sakin bir şekilde.
Daha önce de aynı soruyu sorduğunda bu cevabı vermişti. Josip onu neden bu kadar kıskanmıştı? Helle karşı saldırıya geçti.
''Neden soruyorsun?''
''Tesadüfen ona gönderdiğim bir mesajı gördüm. Ondan da sana gelen mesajı.''
''Ne? Sen benim mesajlarımı mı okuyorsun? Nasıl olur?'' diye bağırdı Helle.
Bir yandan sabah bilgisayarını kapatmayı unutup unutmadığını düşünüyordu. Kapatmadıysa çok kötüydü. ''Eve giren adamlar bilgisayarımıza bakmışlar. Ne aradıklarını bilmiyorum ama bilgisayarı kontrol ederken senin e-posta kutunun açık olduğunu gördüm.'' ''Ne gördüm dersin? Onunla yazıştığını.''
ne var yani? Sen nasıl benim yazışmalarımı okursun? Şüphelenme de nereden çıktı şimdi, delirdin mi sen? Demek bana bu kadar güveniyorsun.''
yollu bağırıyordu Helle. Josip'in danca bilmediğini ve ne yazıştıklarını anlamayacağını bilmesine rağmen çok kızmıştı. Josip çok soğuk bir sesle ''Sakin ol bakalım biraz.'' dedi. Sesini yükselterek devam etti. ''Adamla flört eden sensin, yanlış yapan sensin, o yüzden biraz sakin ol.''
''Kimseyle flört etmedim ben, delirdin mi sen?'' dedi Helle kollarını iki yana açarak.
Josip içini çekti ve evde danca İngilizce sözlük olduğunu biliyordun. Mesajlarda birbirinize neler yazdığınızı anlamak o kadar da zor değil. ''Heyecan verici ne anlama geliyor mesela?'' dedi. Helle'ye buz gibi bakıyor, cevap bekliyordu şimdi. Ne diyebilirdi Helle? Gerçeği mi söyleseydi biraz yumuşatarak?
''Film akşamının sonunda bira içmeye gittik ve beni öptü. Daha ileri gitmedik. Gitmeyi de istemiyordum, düşünmüyordum.''
Josip'in gözlerine bakmaya başladı. Josip başını öne eğdi. Birden gözlerini kıstı, başını kaldırdı. ''Madem öyle, neden görüşmenizin heyecan verici olduğunu yazdın?''
''Çünkü kendisi o havaya girmişti. Ben de ona aynı şekilde cevap verdim. Yanlış yaptık. Yaptığımız hataydı.'' deyip onu üzmek istemedim. ''Daha sonra böyle bir ilişki istemediğimi ona anlatacaktım. Zaten kendisi seyahate çıkacaktı ve unutup gidecekti olan biteni.''
''Yani sana aşık olacağını düşünüp korktun öyle mi?''
Evet dedi Helle ve biraz tereddüt ettikten sonra devam etti.
''Onunla Dostluk Derneği'nde tekrar karşılaşacağımız zaman arkadaşlığımızı bir şekilde devam ettirebileceğimi düşündüm. İyi bir insana benziyordu. Bu yüzden hakaret ettiğimi düşünmesini istemedim.''
''Helle sen deli misin? Benim duygularım ne olacak diye düşünmedin mi hiç? Böyle yaparak bana hakaret ettiğinin farkında mısın?''
Josip birden masanın üzerinden uzanıp Helle'nin bluzunu yakaladı. Eşinin kızgınlığını sadece sözleriyle değil hareketleriyle de göstermesi Helle'yi şaşırttı. Josip'in tepkisi çok şaşırılacak cinsten değildi aslında. Bir an önce sakinleştirici bir şeyler söylemezse tartışmanın nereye varabileceğini çok iyi biliyordu Helle. Daha önce birkaç kez yaptığı gibi kızgınlığını sapıklık sınırında vahşi sevişmeyle gidermek isteyecekti. Helle'nin ise o an en son aklından geçen şeydi bu.
''Bırak kolumu!'' diye bağırdı telaşla, ardından hızla kendini toparlayıp ''Özür dilerim Josip, affet beni, yaptığım yanlıştı, aramızda bir şey olmadı.'' dedi.
Ama artık çok geçti. Helle'nin sözleri hiçbir işe yaramadı. Josip masanın üzerine eğildi ve Helle'yi sandalyesinden kaldırıp masasının üzerine çekti. Çekmenin şiddetiyle önce göğsü masanın karşı kenarına çarptı, ardından yüzüstü masanın üzerinde kayarak Josip'in olduğu tarafa düştü. Yosip şansa Helle'yi koltuk altlarından kavramıştı. Bu sayede Helle kollarını uzatarak yere düşerken alacağı darbenin şiddetini azaltabilecekti. Son anda bir takla attı ve Yosip'in ayaklarının dibine düştü. Yosip Helle'yi yerden kaldırırken "Bu Danimarka maceralarına son vereceksin, anladın mı?" diye bağırdı. Elleri Helle'nin boğazına yapıştı. "Bana söz ver, bir daha böyle bir şeye kalkışmayacaksın."
Helle'yi neredeyse boğacak noktaya gelmesine kendisi de şaşırmış görünüyordu. Hemen karısının boğazını bıraktı. Helle'nin söz vermesini bekliyordu. Ama beklemesine gerek yoktu. Bu kadarı çok fazlaydı. Yosip çoktan Helle'nin sınırını aşmıştı.
10 yıldır en yüksek düzeyde handbol oynamak Helle'nin özellikle sağ kolunu güçlendirmişti. Öyle bir kroşe yapıştırdı ki Yosip tökezleyerek sırtüstü masanın üzerine düştü. Düşmeden önce ayağı kaydığı için kafasının arkasını masanın kenarına çarptı. Masanın yanında ayakları masanın altına uzanmış yan yatıyordu şimdi Yosip. Boks maçı yapsalardı Helle saydırmaya başlamıştı. Yosip nakavt olmuştu.
1 Şubat Cuma, Umag, Hırvatistan.
Burun delikleri kaşınıyordu çok doğal bir nedenle. Tek açıklaması olabilirdi ama yine de fark etmesi birkaç saniyesini aldı. Karanlıkta saç uçları burnunu gıdıklıyordu. Yanına uzanan siyah uzun saçlar, uykusunda yatakta onun kısmına yuvarlanmıştı. O kadar yaklaşmıştı ki neredeyse bedeni bedenine yapışmıştı. İnes derin bir uykudaydı. Düzenli nefes alıp veriyordu. Ketil'in saçlarını yüzünden itmesini fark etmedi. Ketil o şekilde yatmaya devam etmek, hatta daha da yanaşıp sıcaklığını hissetmeyi istiyordu. Hafifçe döndü. Şimdi İnes'le sırt sırta yatıyorlardı ve burnuna parfüm kokusu doluyordu. Balkan kadını kokusu, siyah saçlı, bembeyaz tenli Balkan kadını. Yarım gün içinde ikinci kez bir otel odasında bu kadar güzel bir kadınla yatmakta olduğunu hala anlayamıyordu. Önce Postojna'da, ki orada odayı iki saatten fazla kullanmamışlardı bile. Şimdi de sınırın Hırvatistan tarafındaki Umag kasabasında. Aynı odayı ve yatağı paylaşmalarını emreden dile getirilmemiş bir anlaşma vardı adeta. Resepsiyon görevlisi daha iyi akşamlar demeye fırsat bulamadan aynı anda iki kişilik oda istediklerini söylemişlerdi. Ketil saate bakmak için cep telefonunun tuşuna bastı. 04:32. Alarmın çalmasına daha bir saat vardı. Telefon beklendiği gibi Hırvatistan şebekesine bağlanmıştı. Umag telefonların Slovenya şebekesine bağlanamayacakları kadar sınırdan içerideydi. Bu yüzden bu kasabayı seçmişlerdi. Takipçilerinin cep telefonu sinyallerinden yerlerini belirlemede ne kadar becerikli olduklarını bilmiyorlardı çünkü. Ama tahminlerine göre şimdilik yerleri belirlenemeyecekti. Tabii takipçiler Hırvat yetkililerle işbirliği yapıyor, Hırvat baz istasyonu verilerini görebiliyor olabilirlerdi. Hiçbir olasılığı dışta tutamayacaklarını biliyorlardı en azından. Slovenyalıların telefon konuşmalarını dinledikleri kesindi. Bu yüzden telefonda konuşurken çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Ama o an önemli olan isteyenlerin aradıklarında ulaşabilmeleriydi. Otele gelir gelmez kendilerini yatağa atmışlardı, yorgun ve bitkindiler. Ertesi sabah saat kaçta kalkacakları haricinde konuşmamışlardı. Gün içinde hayalini kurmasına rağmen seksin gündeme gelmeyeceğini anlamıştı Ketil. Ama aynı düşünceler yine ortaya çıkıvermişti işte. Acaba usulca harekete geçse miydi? Slovenyalı kadınlar genellikle bir gecelik ilişkilere sıcak bakarlardı. Ama tabii Avrupa'yı sarıp sarmalayan yeni püritenlik dalgası Slovenya'ya da ulaşmış olabilirdi. Hem önümüzdeki günlerde de birlikte geceleyecekleri düşünüldüğünde girişimde bulunup reddedilmesi kapının tamamen kapanması demekti. En iyisi beklemekti. Önüne başka fırsatlar çıkardı.
16. ayrımın sonu. Sayfa 177.